bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Yaban, Yakup Kadri Karaosmanoğlu. İletişim Yayınları 31. Basım. Seslendiren Canan Özaraz. Sakarya Savaşı'ndan sonra düşman orduları Haymana, Mihalışçık ve Sivrihisar bölgelerini bize yer yer ateş yığınlarıyla örtülü, ıssız ve engin bir virane halinde bıraktı. O afetlerden arta kalmış halkın bu taş yığınları arasında ilk insanlardan farkı yoktur. Bunlar yarı çıplak bir halde dolaşıyor, alevin kararttığı harman yerlerinde toprağa, çamura karışmış yanık buğday ve mısır tanelerini iki taş arasında ezerek öğütmeye çalışıyor, adı bilinmez otlardan, ağaç köklerinden kendilerine bir nevi yiyecek çıkarıyor ve bir yabancının ayak sesini duyunca her biri bir yana kaçıp bir kovuğa saklanıyordu. İşte Garp Cephesi Kumandanlığı'nın gönderdiği tetkiki mezalim heyeti o viranelerde taşlar altında kömürleşmiş insan kemiklerini araştırırken bu kitabı teşkil eden yazılar arasından yırtılmış ve kenarları yanmış bir defter halinde buldu. Köylülerden bunun sahibinin ne olduğunu sordu. Kimse onun nereye gittiğini bilmiyordu. Bununla beraber onun 2-3 yıl hep bu köyde oturduğunu ve son felaket gününe kadar burada kaldığını söyleyen de kendileriydi. Tetkiki mezalim heyeti azasından biri bu kayıtsızlığa şaştı. Nasıl olur dedi, nasıl olur? İnsan yıllarca beraber yaşadığı bir kimsenin nereye gittiğini, ne olduğunu bilmez mi? Köylüler küskün bir tavırla omuzlarını kaldırıp uzaklaşıyorlardı. Yalnız içlerinden biri, yaşı belirsiz, küçük ve sıska bir adam döndü. Dedi, sizin gibi yabanın biriydi. Dünyadan elini eteğini çekmiş bir kimse için Anadolu'nun bu ücra köşesinden daha uygun neresi bulunabilir? Ben burada diri diri bir mezara gömülmüş gibiyim. Hiçbir intihar bu kadar şuurlu, bu kadar iradeli, bu kadar sürekli ve çetin olmamıştır. Daha 35'imize basmadan her şeyin bittiğini, işin tamam olduğunu, aşkın, arzunun, ümit ve ihtirasın artık bir daha uyanmamak üzere sönüp gittiğini kendi kendimize itiraf etmek, kendi kendimize bütün mutluluk ve başarı kapılarının kapandığını söylemek ve gelip burada bir ağaç gibi yavaş yavaş kurumaya mahkum olmak. Böyle mi olacaktı? Böyle mi sanmıştım? Lakin işte böyle oldu ve böyle olması lazımdı. Mehmet Ali bana, gel beyim, seni bizim köye götüreyim. Buralarda yalnız başına sersebil olursun dediği vakit bir Anadolu köyünün ne olduğunu bilmiyor değildim. Mehmet Ali, gel beyim, senin bizim köye götüreyim dediği vakit bu köyü kafamın içinde olduğu gibi görmüştüm. Hatta Mehmet Ali'nin evini, hatta bu odayı, hatta bu delikten seyrettiğim manzarayı. Zaten Cihan Savaşı'nda kolumu kaybetmezden önce bütün şiir kabiliyetimi, bütün sade dilliliğimi kaybetmiş bulunuyordum. Korkunç, iğrenç ve yalçın gerçek parmaklarının ucundaki kan ve alnının ortasındaki çamurla çoktan bana görünmüştü. Biliyordum ki toprak katı ve tabiat zalimdir ve insan cinsi bozuk bir hayvandan başka bir şey değildir. Biliyordum ki insan hayvanların en kötüsü, en bayağısı ve en az sevimli olanıdır. Evet, bilhassa en az sevimli olanıdır. Bunu eşekler, mandalar, keçiler ve tavuklar arasında yaşamaya başladığım günden beri daha iyi anlıyorum, daha iyi görüyorum. Bu yaratıkların sadelikleri, samimiyetleri, içgüdülerindeki doğruluk ve isabet bütün kusurlarını unutturuyor. İnsan içgüdüsü ise bozuktur. Onun için doğruyu eğriden, çirkini güzelden, faydalıyı faydasızdan ayırmasını bilmez ve akıl denilen bir cehennem aletinin hükmü altında gülünç, kaba, sersem ve patavatsız kıvranır durur. Gene onun için hareketleri aksaktır, sesi ahenksizdir, neşesi yavan ve iğretidir. Gördüm, gördüm. Medeni insanların hepsi benim önümden bir geçit alayı yaptılar. Racinlerin, Voltaire'lerin, Fransızları, Bacon'ların, Shakespeare'lerin, İngilizleri ve hünerli İtalyalılar ve yıldırım zapt etmişlerin çocukları hep. Kendilerine mahsus kılıkları, kıyafetleri, renkleri, konuşma ve gülüşmeleriyle benim önümden geçtiler. Ne terbiye görmemiş, ne galiz, ne iğrenç, ne çirkin bir goril sürüsü. Bunlar yırtıcı ve barbar bile değildiler. Gasp ettikleri şeylerle avurtları şiştiği vakit ve kendi aralarında oynaşırken bana tarife sığmaz bir gönül bulantısı, bir ruhtan tırmalanır duygusu, bir derin kasvet gelirdi. Kaç defa elime bir sopa alıp bunları önüme katarak kendi ormanlarına doğru sürmek arzusunu duymuşumdur. Fakat sağ kolum yoktu. Onun için değil midir ki ben aralarında dolaşırken kaba kaba sırıtırlardı ve sağ tarafımda bir boş torba gibi sallanan yenimle oynamaya kalkışırlardı. Sonra bu yeni sallanması durmasın diye ucundan bükerek cebime soktum. O gün bugündür hala öyle dolaşırım. Lakin bu köyde de hiç kimse kolsuz olduğumun farkında değil. Oysa burada isterdim ki farkında olsunlar. Zira sağ kolumu ben onlar için kaybettim. İstanbul'da zilletim olan şey burada şerefimdir. Hatta ilk günler Mehmet Ali ile köyde dolaşırken şuna buna rast geldik mi hemen sağ yanımı çevirirdim. Hele yeni yetişen delikanlılarla genç kızlara ne yapıp yapıp mutlaka bu eksikliğimi hissettirmeye çabalardım. Bu benim son süsüm, son gösterişim, son çalımımdı. 5-10 gün içinde o da gitti. Sağ kolumun yokluğu kimsenin takdirini celbetmek şöyle dursun, hatta merhametini bile uyandırmadı. Acaba niçin? Bunu sonradan anladım. Zira burada sakatlık hemen herkese mahsus bir hal gibidir. Mehmet Ali'nin anası enik onu topallıyor. Salih Ağa'nın oğullarından biri kamburdur. Bekir Çavuş'un kızı Zehra kördür. Ben görmedim. Fakat Mehmet Ali'nin söylediğine göre muhtarın karısını adı bilinmeyen bir illet 8 yıldan beri öyle bir evirip kıvırmış, o kadar karmakarışık bir hale sokmuş ki bacaklarını kollarından, kollarını bacaklarından ayırmanın imkanı yokmuş. Bütün vücudunda canlı, yalnız bir yeri kalmış. O da gözleriymiş. Muhtar her gün bağırırmış. Bari oldu olacak şunları da kapıyı versene. Bunlardan başka köyün iki meczubu, bir cücesi vardır. Şimdi düşünün, bu illet ve sakatlık yuvasında ben nasıl kendimi gösterebilirim? Gerçi köye geldiğim ilk günden beri daima herkesten ayrı bir durumdaydım. Gözle görünmez bir çember, bir nevi karantina kordonu beni aralarına karışmak istediğim bu küçük insan kümesinden ayırıp duruyor. Ne yapsam bu çemberi yaramıyorum. Zaten korkunç engin bir ıssızlıkla çepeçevre çevrilmiş bir köyün içinde benim etrafımı ayrıca başka bir ıssızlık sarmış bulunuyor. Mehmet Ali olmasa hiç kimse benimle konuşmayacak. Benim yanıma yaklaşmaktan çekinecek. Bana köyün sokaklarında dikili bir korkuluk gibi bakacak. İlk günler çocuklar benden ürküp kaçışmıyorlar mıydı? Köpekler arkamdan havlamıyorlar mıydı? Oysa ben ne acayip ne korkunçtum. Bilakis. Ve buraya yabancılardan kaçıp geldim. Yabancının cevherinden kaçıp geldim. Ta ki kendi kanımdan, kendi canımdan bu küçük insan cemiyetinin içine karışayım. Onunla haşır neşir olayım. Onda kimsesizliğimi unutayım diye. Yolda Mehmet Ali'ye durup durup şu sözleri tekrar ediyordum. Anan benim anam. Kardeşlerin benim kardeşlerim olacak. Bunu iyi bil. Ve Mehmet Ali hiç cevap vermeksizin yağız erkek çehresinin ortasındaki o çocuk tebessümüyle gülümsüyordu. O vakitten bunun ne kadar imkansız olduğunu düşündüğü için midir ki öyle susup gülümsüyordu? Kim bilir, kim bilir. Türk köylüsünün ruhu durgun ve derin bir sudur. Bunun dibinde ne var? Yalçın bir kaya mı, balçık yığını mı, bir yumuşak kum tabakası mı? Keşfetmek mümkün değildir. Onlara hitap ettiğim vakit hiçbir şey anlamaz gibi bön bön yüzüme bakarlar. Sonra kendi aralarında bir şeyler mırıldanırlar. Hissederim ki sözlerimi anlamışlar. Fakat tasvip etmemişlerdir. Bazen bıyık altından bana güldüklerini de sezerim. Buraya gelişimin ilk haftaları etrafıma yalnız korku ve kuşku veriyordum. Beni hükümet tarafından gönderilmiş herhangi bir memur, bir tahsildar, bir öşürcü, bir jandarma yoksa bir askerlik şubesi başkanı mı sandılar bilmem. Fakat hepsinin yüzünde korku ve kuşku belirtilerini açıkça görmüştüm. Sonradan benim ne o ne de şu olmadığım, benim bir hiçten ibaret olduğum anlaşılınca irkintiyle buluşan alınlar, yerine hayretle açılan gözler ve sinsi bir istihza ile bükülen dudaklar görmeye başladım. Bana bakarken her birinin gözlerinde parlayıp sönen, sönüp parlayan bir acayip ışık damlası beliriyordu. Şüphesiz kökleri benim erişemeyeceğim derecede uzaklarda bir nevi gizli ve şeytani zekanın bir sızıntısı olan bu ışık kadar beni rahatsız eden bir şey hatırlamıyorum. O beni her yerde, her dakika izliyor, tek kurtuluş deliğim olan odama kadar sokuluyor, yıkanırken, giyinirken, soyunurken veya tıraş olurken bir an yakamı bırakmıyor. En basit, en sade, en tabii hareketlerim onlara bir sirk ortasında bir soytarının takla atışları, sıçrayışları, yuvarlanışları kadar tuhaf geliyor. Mehmet Ali'ye soruyordum. Niçin her şeyim senin hemşirelerinin bu kadar tuhafına gidiyor? Mehmet Ali önce inkar etmek istiyordu. Sonra kendini tutamıyor, baklıları birer nasihat halinde ağzından çıkarıyordu. Beyim, her gün tıraş olmayıver. Beyim, bu dağın başında sabah akşam dişlerini fırçalamak neyine gerek? Beyim, bizde saçlarını kadınlar tarar. Beyim, geceleri sabahlara dek mırıl mırıl ne okuyup duruyorsun? Seni büyü yapar sanırlar. Geceleri sabahlara kadar okumayayım da ne yapayım? Ben el ayak çekildikten sonra odamın kapısını sürmeleyip kitaplarımla baş başa kalmak saatini dört gözle beklerim. Çünkü bu ömrümün bütün hazin sergüzeştini ve yaşadığım anın ağır sıkıntısını unuttuğum tek saattir. O vakit bu çıplak ve yalçın oda gerçek dünyadan daha geniş, daha ferahlı bir alemin munis, sevimli ve her biri sihir ve füsunla yoğrulmuş mahluklarıyla dolmaya başlar. Kendileri çekildikten sonra kokuları havada kalan dilber ve nadide kadınlar, sesleri bir ana sesinden daha yakın, daha dokunaklı arkadaşlar, nur çehreli ihtiyarlar, coşkun suya benzeyen berrak gözlü Dante'nin Beatrice'i, Petrarca'nın Leonardo'sı, Romeo'lar, Juliet'ler ve daha birçok tatlı hayaller. Kimi yatağın üstünde yan yana, kimi bir küçük çocuk gibi benim kucağımda, kimi bir iskemlede tek başına, kimi ayakta, kimi pencerenin kenarında dirseğini dayamış, kimi odanın içinde bir aşağı beş yukarı dolaşarak benimle sabahı ederler. Ve sabaha kadar havada kutsal bir orkestranın yankıları dalgalanır. Ve yaradanlarla yaratıkların el ele verip hep bir arada raks ettikleri sezilir. Buraya bir akşamüstü alacakaranlıkta geldikti. Mehmet Ali arabanın içinden kolunu dışarıya uzatıp "Aha, bizim köy!" diye bağırdığı vakit bir süre boş yere etrafı araştırdım. Hiçbir şey göremedimdi. Neden sonra Mehmet Ali'nin işaret ettiği tarafta bir karaltı seçer gibi olmuştum. Tek bir ışık yoktu. Yalnız uzaktan uzağa köpekler havlıyordu. Bu sesler ıssız Anadolu ovalarının ortasında tek yaşantı belirtisidir. Biraz daha sonra saman ve tezek kokularını duyacaktım. İşte duymaya başlamıştım. Mehmet Ali artık benimle konuşmuyor. Yarı belinden öte arabadan sarkmış köye doğru uzanıyor. Sakin köye girdikten sonra beni büsbütün unutmasın. Şimdiden içimde ona karşı bir güceniklik peyda oluyor. Onu köyünden kıskanır gibiydim. Daha doğrusu 4 yıllık bir ayrılıktan sonra köyüne kavuşan bu erin yanında kendimi fazla buluyordum. Buraya ne yapmaya geldim? Kendi kendimi gurbet iline sürmekten maksadım nedir? Gurbet ili mi? Henüz hiçbir düşman ayağının basmadığı bu arı vatan toprakları bir gurbet ili mi? Ne kadar inkar edecek olsam gene bu hissimi saklayamayacağım. Mehmet Ali'nin köyüne yaklaştıkça bir şeyden, aziz bir şeyden ayrıldığımı sezindiyordum. Yüreğime bir ayrılık çöküyordu. Arkamda ne bırakmıştım ki böyle hüzünleniyordum? Bir yurt mu, bir ana mı, bir sevgili mi? Hayır, hayır, hiçbir şey, hiç kimse. Bütün kaybettiğim şeyleri burada bulmaya geliyorum. Araba bir taşa çarpmış gibi sarsılarak durdu. Mehmet Ali bana hiç söz söylemeden aşağıya atladı. Karanlık içinde kaybolup gitti. Ben bu dakikadan itibaren iradesi başkalarının iradesine tabi bir adamdım. Arabanın içinde büzülmüş oturuyordum. Bavullarımın, çantalarımın arasında ben de bir bavul, ben de bir çanta gibiydim. Arabacıya geldik mi diye sormaya cesaret edemiyordum. Lakin o bana sordu. Nereye gideceğiz? Bilmem, arkadaşımı bekleyelim. Nihayet Mehmet Ali geldi. Yanında 1 metre 20 santim boyunda bir gölgeyle. Mehmet Ali ve bu gölge arabanın içine doğru uzanıyorlar. Sessizce eşyaları birer birer indirmeye koyuluyorlar. Ben de bunlarla beraber aynı sessizlik içinde yere iniyorum. Mehmet Ali beni buraya getirdiğine şimdiden pişman mı? Acaba evde anasıyla kardeşleri onun bir konuk geldiğini haber alır almaz kendisine çıkıştılar mı? Eşyamın arkasından acayip bir sıkılganlıkla yürüyorum. Ayaklarım kah bir çukura giriyor, kah bir taşa çarpıyor. kah karpuz kavun kabuklarını andıran bir takım zıypak şeyler üzerinde kayıyor ve köy bataklıkta bir uyuz manda gibi kokuyor. Mehmet Ali kirbeyim diye seslendiği vakit nihayet ameliyat masasının başına getirilen bir hasta gibi teslimiyetle eğildim. Bir delikten içeriye girdim. Tabanı kaba bir hazırla örtülü bir oda, kenarda bir ihtiyar kadın elinde bir fenerle duruyor. Mehmet Ali, beyim hele şuraya bir otur dedi bana. Odanın köşesinde bir şilte gösterdi. Kapıdan girdiğim zamanki teslimiyetle şiltenin üzerine çöktüm. Kadın feneri yere koyup çekildi. Yarı aydınlık içinde gölgesi tavana vuran Mehmet Ali'nin yüzüne bakıyorum. Memnun mu? Canı sıkılmış gibi mi? Hayır, ne o ne bu. Mehmet Ali sadece dalgındı. Demin kendisiyle beraber eşyaları taşıyan küçük adam 10-11 yaşlarında bir erkek çocuğu. Şimdi odanın ortasında durmuş, dikkatli dikkatli bana bakıyor. Mehmet Ali bavullarımı sıra sıra duvarın dibine koydu ve sonra dışarıya çıktı. Çocuk aynı noktadan gene bana bakıyor. Bu çocuktan ziyade bir cüceye benziyor. Bakışlarının bir büyük adam bakışlarından farklı olmaması şöyle dursun, yüzü şimdiden yıpranmış, vücudu katılaşmış, hareketleri ağırlaşmıştı. Soruyorum, sen Mehmet Ali'nin kardeşi misin? Başıyla evet işareti yapıyor. Kaç yaşındasın sen bakayım? 14. Adın ne? İsmail. Okula gidiyor musun? Yarı öfke, yarı hayretle omuzlarını kaldırıyor. Ne okulu be? Ben okula gideyim de burada işe kim baksın? Hem bu köyde okul yok. De imamın evinde okurlar. Gene gözlerini yüzüme dikip durdu. Fenerin yerden vuran aydınlığı ona acayip bir şekil veriyor. Bostan korkuluklarının en biçimsizine benziyor. Onu yerinden kımıldatmak için devam ediyorum. Haydi bakalım bana yardım et, şu eşyaları açalım. Mehmet Ali'nin bana verilen odasına yerleşmem epeyce uzun sürdü. Bu ovaya bakan iki küçük pencereli, kavak ağaçlarıyla tutturulmuş tavanından kuru otlar sarkan, tabanı toprak bir hücredir. Önce yatak takımını ve seyyar karyolamı saran iki harar beziyle bu tavanı örtmek, sonra şehirden getirdiğim tahta ve muşambalarla bu toprak zemini kaplamak, döşemek lazım geldi. Ceviz kitap sandığımı bir masa haline soktum. Kapağından da bir nevi raf yaptım. Yatağım İstanbul'da neyse gene odur. Zira savaşlardan beri seyyar karyolamı hiç bırakmadım. O benim vücudumun bir parçası oldu. Daha rahat bir yatakta asla uyuyamıyorum. Köylülük hayatımın bir türlü katlanamadığım ve hala halledemediğim en zor tarafı temizlik sorunudur. Burada suyu bulmak için her gün ta çaya kadar gitmek gerekiyor. Çayın suyu ise bir akar balçıktır. Gerçi köyün içinde su yok değildir. Fakat gerek kuyunun, gerek çeşmenin başı her gün sabahtan akşama kadar doludur. Abdest alan ihtiyarlar, evlerine su taşıyan kadınlar, kızlar ve akla sığmayacak derecede pis oyunlarla oynayan çocuklar hep oradadır. Bazı çaya kadar gitmekten üşenen kadınların da çamaşırlarını çeşmenin yalağında yıkadıkları olur. Hasat mevsimlerinden sonra haftalarca her nevi hububat aynı yalakta yıkanıp ayıklanır. Hatta çok kere yenilecek şeylerin, çocuk bezleri, kirli don ve gömleklerle bir arada çalkalandığı da olur. Bu pisliği onlara anlatmak bir türlü mümkün değildir. Bu gibi iddialarımı yalnız Mehmet Ali tasdik eder görünür. Lakin pisliğin köylülükten o kadar ayrılmaz bir vasıf olduğuna kânedir ki bununla uğraşmaya hiç istek göstermez. Zaten buraya geldiğimiz günden beri Mehmet Ali benim hükmümden büsbütün sıyrılmış, tamamıyla asker olmazdan önceki haline dönmüştür. Dünkü neferimin hüviyetinde müşahede ettiğim bu geriye doğru gelişme ilk zamanlar beni çok hayrete düşürüyordu. Sonra ben de yavaş yavaş köyleşmeye başlayınca bu olayı çevrenin kişi üzerindeki etkisine vermekte güçlük çekmedim. Talim, terbiye, iyi örnek bunların hepsi geçici şeylerdir. Ve çevre değiştirmedikçe insanın değişmesine imkan yoktur. Bu küçük mülahazadan Türkiye'deki yenilik ve garpçılık hareketlerinin neden başarısızlığa uğradığı sorununa kadar çıkabiliriz. Fakat ben buraya yalnız düşman zulmünden masum kalmaya gelmedim. Kendi kafamın cevrinden kurtulmak için de geldim. Düşünmek, insanların mağara devrindeki gibi henüz bir takım toprak ve taş kovuklar içinde yaşadığı ve hayvanlarla haşır neşir olduğu bu yerde düşünmek bana bir ayıp gibi geliyor. Bazı köylülerle konuşurken soyut bir fikrin ortasında dilim tutulup kalıveriyorum. Bir gün bir öğle üstüydü. Kahvenin çardağı altında oturuyorduk. Bizim Mehmet Ali, Bekir Çavuş, Salih Ağa ve Muhtar hep oradaydılar. Bahis hep harp üzerine ve onun akıbetlerine dairdi. Onlara İstanbul'un dört devletin askeri işgali altında olduğunu, İzmir'in ta Bursa'ya kadar Yunanlılar tarafından istila edildiğini, Adana'dan henüz Fransızların el çekmediğini, Urfa'da, Antep'te kanlı olaylar cereyan etmekte olduğunu haber veriyor ve her birinin yüzüne ayrı bir dikkatle bakıyordum. Hiçbirinde ne hayret, ne dehşet, ne de alelade bir alaka izine tesadüf etmedim. Ateşin içinden henüz çıkmış olan Mehmet Ali bile artık bunları geçmiş zamana ait bir masal gibi dinliyordu. Dedim ki, işte Mehmet Ali bilir, İstanbul'da ne padişahın, ne devletin, ne hükümetin beş paralık itibarı kaldı. Yüzbaşı rütbesinde yabancı subaylar sadrazamlara emir veriyor. Padişaha filan adamı filan yere tayin et, filanı filan yerden kaldır diye akıl öğretiyor. Dinlemezse kamçısını sallayarak mabeyin kapısına dayanıyor. Ahaliye ise yapılmadık cevir kalmadı. Memleketin büyüklerini, akıllı adamları alıp Malta'dasına sürdüler. Kimseye ağız açtırıp söz söyletmiyorlar. Herkesi olur olmaz sebeplerden haraca kesiyorlar. Şundan tavuğu beş aşağı tuttun diye 5 lira, bundan tramvayda yüksek sesle konuştun diye 10 lira alıyorlar. Gene yüzlerine bakıyorum. Bu işleri tuhaf bile bulmuyorlar. Sonra hislerine dokunmak istiyorum. Diyorum ki, bunların tecavüzünden ne karılarımızın ırzı, ne çocuklarımızın canı, ne din, ne iman hiçbir şeyimiz kurtulamadı. Hepsine el uzatıyorlar. Ve bunları izah eden vakalar anlatıyordum. Tam bu sırada bir de baktım ki Muhtar uyukluyor. Mehmet Ali elindeki çakı ile bir söğüt dalını yontuyor. Salih Ağa ta uzakta yamaçta otlayan davarlarını gözetliyor. Yalnız Bekir Çavuş biraz dikkat eder gibi göründü. Efendi, tekrar savaş olacak mı dedi. Olmaktadır dedim. İşitmediniz mi? Mustafa Kemal isminde bir büyük adam, bir büyük kumandan İstanbul'dan çıktı Anadolu'ya geçti. Erzurum'da, Sivas'ta milleti başına topladı. Hükümet devlet görevini yapmıyor. Biz kendi kendimizi koruyacağız. Düşmana karşı koyacağız dedi. Şimdi onun adamları taraf taraf Yunanlılarla, Fransızlarla dövüşüyor. Hepsi öyle kahraman kişiler ki. Ve destani kıssalarla onları heyecana getirmeye çalıştım. Çanakkale'de bulunmuş olan Mehmet Ali, Mustafa Kemal adını hatırlıyor. Ona göz ucuyla baktım. Başını yonttuğu söğüt dalından kaldırdı, benden tarafa döndü. Beyim, Allah vere de bizi tekrar askere almasalar dedi. Bu benim köydeki en hüzünlü günüm oldu. Salih Ağa köyün zengin adamlarından biridir. Lakin kılık kıyafet itibariyle bir dilenciden hiç farkı yoktur. Kışın en soğuk günlerinde bile onun çorap giydiğini hatırlamıyorum. Ökçesi basık pabucunun içinde, kare ve çatlak topuklu ayakları ellerinden ziyade ortadadır. Denilebilir ki rüşeymi ve yeraltı kişiliğinin bütün ifadesi bu ayaklarda toplanmıştır.